Euzubillineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İhtiyarlar Risalesi'nden 5. ricayı okumuştuk en son. Bugün bu ders itibariyle de 5. ricanın sonundaki haşiyeyi okuyacağız. Ve burada izah edilen konu, İman hakaikını ispat etmenin kolaylığı, inkar ve nefi etmenin ise zorluğu. Evet, subuti bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nefi etmenin gayet müşkül olduğu bu temsilden görünür. Şöyle ki, biri dese, meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe, küreye arz üzerinde vardır. Diğeri dese yoktur. İspat eden yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını ispat eder. İnkar eden adam nefyini, inkarını ispat etmek için bütün küreye arzı görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Buradan anlaşıldığı gibi küfür mesleği gayet müşkül, zor, imkansız. Ama iman mesleği o kadar kolay, o kadar güzel ki temsilde hakikati aklımıza yaklaştırmak için verilen temsilde çok güzel değerlendirilmiş konu. Mesela örneğin biz bir markete girdiğimizde işte birisi iddia etse ki burada Hindistan cevizi yok. Yok diyen kişi, yani nefi ve inkar tarafında olan kişi, bütün marketin bütün raflarını en ince detayına kadar kontrol etmesi, arayıp taraması, yokluğunu ispat etmesi gerekir. Ama var diyen kişi bir tane Hindistan cevizini gösterse davasını ispat eder. Şimdi aynen bu misalin dürbünüyle bakıyoruz. Aynen öyle de. Cenneti ihbar edenler, cennetin varlığını iddia edenler, cennetten haber verenler, yüz binler tereşşuhatını, cennete dair işte yüz binler numuneler, örnekler, alametler, emareler, izler, ilahir, meyvelerini, asarını, eserlerini gösterdiklerinden kat'ı nazar. Bunlar kim gösteriyor? Başta Enbiya'nın reisi, Evliya'nın seyyidi olan Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmak üzere peygamberler gösteriyor. Sonra veliler gösteriyor. Sonra peygamberlerin, Enbiya'nın, Evliya'nın davalarını izah ve ispat eden alimler, ulemalar, muhakkikler, müdakkikler, müfessirler gösteriyor. Ama bunlar hakikaten izah ve ispat ediyorlar. Bunlardan kat'ı nazar, yani bunlardan nazarımızı çeksek, bunları hiç düşünmesek bile, iki şahidi sadıkın sübutuna şehadetleri kâfi gelir. Yani cennetin varlığına iki tane sadık, doğru şahit dese ki cennet vardır, ispatına kâfi gelir. Mesela en sadık kimdir? Sadıkul vaadül emin olan Allah'tır Celle Celaluhu ve bütün semavi kitaplarda başta Kur'an olmak üzere sizi ahirete sevk edeceğim. Biraz önce de mesela işte gördük cehennemden nasıl haber veriyor. Cenab-ı Hak gayet ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Yani cenneti vaat ediyor, cehennemi de vaid ediyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla yine onun sadık olan elçisi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başta olmak üzere. Yani iki dedi ya, iki şahidi sadık. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dünyada ondan daha doğru, ondan daha sadık kimse yok. O da haber veriyor zaten Miraç'tan. Cenab-ı Hak Zat-ı Zülcelal olmak üzere. Bütün hakaik-i imaniyeyi kalp gözüyle, akıl gözüyle değil. Bizzat gözleriyle müşahede etmiş, gelmiş ümmetine haber vermiş. Olan zat da söylüyor. Yani artık daha başka delile, işte esmanın tecellilerine, işte kainattaki ahirete şehadet eden tasarruflara ilahir bakmaya gerek yok. Veya işte o alimlerin ciltler dolusu yazdıkları kitaplara da bakmaya gerek yok. Yani iki şahidi sadık ahiretin subutuna, ispatına kafidir. Yani imanda böyle bir kolaylık varken onu inkar eden, hadsiz bir kainatı, hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek, görmek ve eledikten sonra inkarını ispat edebilir, ademini gösterebilir. Yani cennetin, cehennemin yokluğunu gösterebilmesi için bütün zamanları, bütün mekanları, bütün zeminleri, dünyayı, ukbayı, ezelden ebede kadar her yeri, bütün maziden müstakbere her tarafı, her noktayı, kainatın her zerresini, dünya, ukba dahil olmak üzere, elemesi, görmesi, teftiş etmesi, kontrol etmesi lazım ki inkarını ispat edebilsin. Bu da imkan dahilinde değildir. Dolayısıyla küfür bu kadar zor ve müşkül bir meseledir diyor. Şimdi devam edelim. Yine lemalarda, şuradan açayım onu. 17. lemanın 6. notasında bu meseleye atıf yapıyor üstadımız. Başlarken şöyle buyuruyor, diyor ki, ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik-i imaniyenin inkarındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan biçare insan. Şimdi demek ki kafirlerin çokluklarından bir kere telaşa düşmeye gerek yokmuş. Bu dersin devamında anlatıyor. Tabii ben onu detaylı okumayacağım çünkü vaktimiz müsaade etmiyor. Başka yerlere de bakacağız. Niye? Çünkü kafirlerin çok olmasının bir kıymeti yok. Neden? Kıymet kemiyette değil çünkü. Adet çokluğunda, sayı çokluğunda kıymet yok. Kıymet ne de? Keyfiyette, kalitede. Mesela örneğin, Akdeniz'in sahilindeki bütün çakıl taşlarını terazinin bir kefesine koyalım. Terazinin öbür kefesine de kaşıkçı elmasını koyalım örneğin. Hangisi daha kıymetli? Diğeri trilyonlarca, belki tonlarca çakıl taşı, öteki bir tane, bilemedin 100 gram. Ama ötekilerden kıymetli. Onu kaldır. Dünyanın bütün kafir, dinsiz, imansız ne kadar insanı varsa terazinin öbür kefesine koy. Bir tane adi bir mümini terazinin öbür kefesine koy. O yine tartar onları. Tartar hem de daha kıymetlidir onlardan. Onu kaldır, bütün insanlığı terazinin, peygamberler de dahil olmak üzere, öbür kefesine koy. Bu kefeye Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam koy. Yine o çok kıymetli. Zaten üstadımız mektubatta dua bahsini anlatırken diyor ki, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam makamını bizim ihata etmemiz mümkün değil, anlamamız, idrak etmemiz mümkün değil. Bütün ukul, yani bütün akıllar birleşse, bir akıl olsa, makamı Mahmud'u, yani Resulullah'ın ahiretteki makamını ihata edemez, anlayıp idrak edemez. Ya bizim akıllarımız Resulullah'ın büyüklüğünü, azametini, makamının yüceliğini, ulviyetini idrak etmeye müsait değil. Mesela bak, lemalarda işte ismi ferdin sonunda olması lazım. Üstadımız buyuruyor ki, bir peygamberin, diyelim ki Nuh Aleyhisselam, hayatı boyunca yaptığı bütün ibadetlerden aldığı feyzi, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir tek tesbihten alıyordu diyor. Şimdi düşün ya, hayatı boyunca ne kadar ibadet almış, O ibadetten ne kadar manevi lezzet, haz almışsa Resulullah bir tek Subhanallah diyor, ondan hepsini birden alıyor. Ya nasıl bir ruh, nasıl bir inkişaf ve terakki, akıl ermez yani. Dolayısıyla terazinin bir kefesinde bütün insanlık peygamberler de dahil olsa, öbür kefesinde Resulullah olsa daha kıymetlidir. Şimdi kafirlerin çokluğu kıymetli değildir, kıymetli olan keyfiyettir, kalitedir dedikten sonra onların küfürlerinde de bir kıymet yoktur. Çünkü küfürlerinde... Evet, aynen öyle. Küfürlerinde işte böyle mikrofon sahibi olmaları, makam sahibi olmaları, işte ne bileyim şaşalı, parfaralı bir şekilde insanla hitap etme vesaire bilmem ne olmaları, onların davalarının bir kıymeti, bir ehemmiyeti olduğu veya insanlar üzerinde nüfuz etmeleri olduğu anlamına gelmez, bir kıymeti olduğu anlamına gelmez. Çünkü neden? Küfür ne kadar binlerce küfür birleşse de yani onun içinden bir fazilet, bir kemalat çıkmıyor. Mesela şöyle düşünelim. Şuraya affedersiniz bir tane ortaya bir tane leş getirip koysak yani çok çirkin, çok pis, çok iğrenç bir şey manzara olur değil mi? Hem koku itibariyle hem görüntü itibariyle. Bir tane leş, 100 tane daha leş getirip konulsa o zaman o çirkin görüntü, o iğrenç görüntü, o kötü koku daha da artar yani. Yani kafirlerin küfrünün çokluğu, küfrünün çeşitliği, küfrünün işte şeyi, onların davasının hak olduğunu veya güzel olduğunu, onda bir hayır, bir fazilet olduğu anlamına gelmiyor. Mesela yalan, bir yalan, 1000 tane yalanla birleşince iyi bir şey olmuyor ki, bir doğru çıkmıyor ondan. Olsa olsa püsküllü bir yalan olur. Küfür de böyle. Dolayısıyla bunun bir boyutu da şu, onlarda ittifak yok. Yani küfürde ittifak yok. Birbirlerinden kuvvet alamıyorlar. Çünkü birisi bir felsefe ortaya koyuyor, diğerini çürütüyor. Diğeri bir felsefe mahsulünü şey yapıyor, nazarlara sunuyor, ötekine muhalefet ediyor, ilahir. Ama imanda kuvvet var, imanda ittifak var. Yani farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda, hatta 300-400 sene aralarında mesafe olan zatlar, peygamberler, birbirlerini hiç görmedikleri halde, hepsi aynı davanın altına imza basmış gibi, hep aynı hak ve hakikati ilan ediyorlar. Bak, ittifak var. Mesela ahirete iman meselesi, peygamberler ittifak ettiği bir kainat da ittifak ediyor. Kainatta ne kadar ahiretin varlığına delil varsa onlar da ittifak ediyor. Mesela bir ağacın yaprakları ittifak ediyor, haşir vardır, ahiret vardır diyor. Bütün ağaçların yaprakları ittifak ediyor. Haşir mevsimi yani bahar mevsiminde yeniden dirilen böcekler, her birisi ayrı ayrı ittifak ediyor haşrın varlığına, şehadet ve delalet ediyor. Bizim hücrelerimiz, yani bir mümin olsun, kafir olsun, zındık olsun, dinsiz olsun, taki olsun, şaki olsun, ne olursa olsun, herkesin vücudunda ölen hücreler ahiretin varlığına şehadet ve delalet ediyor. Yerine yeniden gelen hücreler var. Her gece uykuya yatan, sabah kalkan yine ahirete şehadet ediyor. Her bahar haşrin vukuuna şehadet ve delalet ediyor. Ama bak küfürde böyle birbirine kuvvet verme manası yok. Ayetül Kübra'nın mukaddemesinde şöyle bir hakikati nazarımıza sunuyor. Bir fennin veya bir sanatın medar-ı münakaşa olmuş bir meselesinde, yani münakaşa, tartışma sebebi olmuş bir meselesinde, o fennin, o sanatın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve alim ve sanatkar da olsalar sözleri onda geçmez. Ne kadar alim de olsa, ne kadar sanatkar da olsa, ihtisas sahibi olmadığı bir alanda konuşma yetkisi yoktur. Konuşsa da sözünün hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Hiç hükmündedir. Hükmü ne itibar edilmez. Mesela diyelim ki bir psikiyatr teşhis koymuş. İşte sende işte panik atak var veya depresyon var. Bu doktordur. Mesela daha Türkçesi ruh doktorudur. Doktor da olsa adam, mesela kulak burun boğazcı olsa veya kalp doktoru da olsa, o adamın o şeyde ruh hastalığı noktasında işte psikiyatr bölümünde sözü geçmez. Hele mesela mühendis olsa, burada öyle bir ifadesi var üstadımızın. Bir tane değil, bin tane mühendis de olsa bir hükmündedir, hiç hükmündedir. Sözleri o alanda geçmez. Niye? İhtisas sahibi değil. Şimdi bu örneği al, buraya vur. Şimdi hakaik-i imaninin varlığından, ahiretin varlığından kim haber veriyor? Kim izah ve ispat ediyor? Peygamberler, sonra Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi. Yani manevi alemin sultanları haber veriyor. Yani ahiretten haber verme noktasında yetkili ağız, ehil kimse bunlar. Bunu inkar edenler ise bu sahada ağzını açmaya haddi yok, hakkı da yok. Dolayısıyla onların sözleri hiçbir kıymeti harbiyesi yok ve itibar edilemez. Evet. Bir de sözlerde bir yer var, oradan biraz şey yapalım. 10. sözde 3. hakikatte bir haşiye var. İstibad diye bir ifade kullanıyor. Ne demekmiş istibad? Onu anlayacağız. Ekser küfür ve dalalet. Yani Allah'ı inkar veya hak yolundan sapma. Neden ileri gelir diyor? İstibaddan ileri gelir. Ne demek? Yani akıldan uzak ve muhal görür. Aklına sığıştıramaz. İmkansız der. Mesela Allah'ın varlığını aklen kabul edemez. Hadi Allah var da bir anda binler, milyonlar, trilyonlarca işi nasıl yapıyor? Hadi yapıyor da nasıl karıştırmıyor? Mesela işte aklına sığıştıramıyor. Ve ahiretin varlığını aklına sığıştıramıyor. Yani ölmüş çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Galemen yuhil izame ve hiyeramin. İşte haşir sözünde katiyen gösterilmiştir ki, ya bu haşir risalesini anlattığı için böyle, imanı billahta da aynı hakikat geçerlidir. Kader mevzusunda da aynı hakikat geçerlidir. 29. sözü aç, melekler bahsinde de aynı hakikat geçerlidir. Meleklere iman etmek akıldan uzak mı görüyor adam? 29. sözün hakikatini idrak eden adam, meleklerin iman etmemeyi akıldan uzak görüyor. Kat'i tahakkuk ettiğini, yani meleklerin varlığının kat'i ve hak olduğunu kesinlikle idrak ve ihate ediyor. İşte haşir sözünde katiyen gösterilmiştir ki hakiki istibat, akıldan uzak görmek, aklen mantıken işte anlayamama, hakiki muhaliyet, imkansızlık ve akıldan uzaklık ve hakiki suubet, zorluk, asla olmaz bu denilen şey. Hatta imtina derecesinde, mümkün olması imkanı olmayan derecede müşkilat iman dairesinde değildir. Allah'ın varlığında böyle bir şey söz konusu değil, ahiretin varlığında böyle bir şey bahsi mümkün değildir. Halbuki onlar burada boğuluyorlar. Nedir peki? Küfür yolundadır ve dalaletin mesleğindedir. Ve hakiki imkan ve hakiki makuliyet, yani Allah'ın varlığı da imkan dairesindedir. Ahiretin varlığında ilahir, meleklerin varlığında hakiki makuliyet, makul olanı bu. Hatta vücut derecesinde suhulet. Hatta vücut derecesinde, yani zorunluluk derecesinde kolaylık. Yani bunun böyle olması zaten zarurettir. Ahiretin varlığı 2 kere 2 4 katiyetindedir. Yani baharın gelmesi katiyetindedir. Çünkü baharı getirmekle ahireti haşrı getirmek arasında hiçbir fark yoktur. İlahir. Ve iman yolundadır ve İslamiyet caddesindedir. Elhasıl sözün özü. Ehli felsefe, yani inkar ehli, istibad ile inkara gider. Akıldan uzak gördüğü için, meseleleri akıl terazisiyle tartamadığı için inkar eder. Onuncu söz istibad hangi tarafta olduğunu o tabiriyle gösterir. Onların ağızlarına bir şamar vurur. O tabir ile gösterir dedi ya, istibadın ne tarafta olduğunu. Peki o tabir ne? Hiç mümkün müdür ki? Onuncu sözü okuyayım, baştan sona Üstad Hazretleri, hiç mümkün müdür ki, hiç mümkün müdür ki, hiç mümkün müdür ki diyerek ne yapıyor? Onların ağızlarına şamar vuruyor. Yani onların mesleklerinin imkansızlığını, zorluğunu gösteriyor. Onların davalarını çürütüyor. Şimdi o hiç mümkün müdür kilerden bir iki tane okuyalım. Şimdi hiç mümkün müdür ki? Böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacetinin imdadına koşan adalet ve hikmet. Mesela sivrisineğin hortumunda 6 tane farklı bölüm varmış. İşte onu öyle yaratıyor, onun ihtiyacını veriyor. O hortumu nasıl kullanacağını ona öğretiyor. İşte pirenin midesini tanzim ediyor, ihtiyaçlarını yaratıyor. Mikrobun gıdasını veriyor. İşte bizim göremediğimiz, mikroskopla bile belki görülemeyen mikroorganizmaların, canlıların rızkını veriyor Allah. İhtiyaçlarını görüyor. Midelerindeki açlık feryatlarına şefkatiyle, rahmetiyle, Rezzak ismiyle imdad ediyor. Hiç mümkün müdür ki? Böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacetinin, ihtiyacının imdadına koşan bir adalet ve hikmet. İnsan gibi en büyük mahlukun, insan mahiyet noktasında, yani maneviyat noktasında, yani ruh ve kalbi noktasında, yani Allah'ın muhatap aldığı konumu itibariyle büyüktür insan. Maddesi itibariyle değil. O küçüklere göre daha büyüktür ayrı. Ama mesela insan, işte küre-i arz, yer küre, semavat insan için yaratılmıştır. Semalar insan için kesilmiş, yerler insan için biçilmiştir. Hayvanlar insana hizmet ediyor, bitkiler de insana hizmet ediyor. Dağlar insanın ihtiyacı için depolanmış, madenlerle mesela. İşte denizler insanın rızkı için depolanmış, balıklarla mesela. İşte koyunlar, keçiler süt deposu olmuş, öteki bal makinesi olmuş, öbürkü yumurta şeyi olmuş. Yani küre-i arzda odak noktada insan var. Yani bütün menfaat, fayda ipleri insanın başına bağlanmış. Yani maddi itibariyle insan kainatın illeti gayesi olmazsa olmazı, manası, kıvamı, kıymeti maddi anlam, manevi anlamda da böyle. Çünkü insan ubudiyet noktasında rububiyet-i mutlaka sahibi olan Allah'a mukabele edebilecek en külli cihazlar, ağza ve organlar, en yüksek kaliteli istidat ve kabiliyetlerle donatılmış bir külli bir abdir. Çünkü insan Allah'ın hitabatına en mütefekkir bir muhataptır. Allah'ın, yani biz sen diyebiliyoruz Cenab-ı Hakk'a. İyyake'de olduğu gibi. Allah'ın muhatabıdır insan. Çünkü insan halife-i ruh-i zemin, yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Çünkü insan yeryüzünde meleklerin bile bu manada yetişemediği bir varlıktır ki Esma-i İlahiye en cami, en azam mertebede mazhar olan yüksek ulvi bir fıtratta yaratılmıştır insan. Şimdi böyle bir insan, ve bunun ihtiyacı verilmesin mi? En küçük şeylerin, pirelerin ihtiyacı verilirken, mikropların ihtiyacı verilirken bu kadar kıymetli, bu kadar büyük olan mana ve mahiyeti azameti noktasından insanın ihtiyacı verilmesin mi yani? İnsan gibi en büyük mahlukun en büyük ihtiyacı ihmal edilsin. Nedir? En büyük ihtiyacı bekadır, ebediyettir, daimi ve işte zevalsiz yaşamaktır. Cümle şu, tekrar okuyayım. Şimdi hiç mümkün müdür ki böyle en küçük bir mahlukun en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın. Yani böyle olursa insanın işte şu manaya gelir. Meyve Risalesi'nde aynen bu ifadesi var. Diyor ki, yani pirenin midesindeki açlık sesini duysun, gök gürültüsünü duymasın. Yani böyle şey olur mu? Dolayısıyla insanın en büyük ihtiyacı olan ebediyeti, daimi yaşamak olan cenneti ve dolayısıyla cehennemi ilahir Allah insana verecek. Cehennem deyince mesela diyor ki üstad, hani dünya bir misafirhanedir, bir taraftan doluyor, bir taraftan boşalıyor. Bu insanlar nereye gidiyor? Demek ki bir daimi gidilen bir yer var. Burası misafirhane olduğuna göre. Aksi takdirde gidilen bir yer olmasa zaten haddi zatında çok abes, çok israf olurdu. Çünkü çok büyük masraflarla bu misafirhane yapılıyor. Mesela güneş dünyadan 1 milyon 300 bin defa büyük. İşte mevsimlerin değişmesi için binlerce galaksiler, gezegenler harekata geçiyor, galeyana geliyor. Bu kadar masraflarla, bu kadar şeylerle bir misafirhane yapılsın. Sonra bu misafirhane sakinlerinin en şerefli mahluk olan insanlar hiçliğe gitsin, yokluğa gitsin. Abes olurdu yani. Bu hikmet sukuta düşerdi. Bir de yine başka açıdan bakalım. Yani son olaylarla cehennemle bağdaştıralım biraz. Yani Allah sineğin kanadındaki nakışı ihmal etmiyor ya. Yani. Yani bu da ehemmiyete değmez deyip unutmuyor yani. Sineğin kanadındaki nakışı. Peki kainatın yaratılış vesilesi olan, kainat ağacının hem çekirdeği hem meyvesi olan insanın amellerini ehemmiyeti değmez deyip kale almaz mı, unutur mu, hiçe sayar mı? Veya ebedi hayatı netice verecek, işte ebedi hayatın şekillenmesini netice verecek müsbet veya menfi amellerini hesaba katmaz mı? Dolayısıyla insanı hesaba çekmez mi? Yani şimdi baktığımız zaman yine ikinci hakikatte olması lazım. Ekseriyette diyor, zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Şimdi bu böyle eğer devam olmazsa, eğer bir ebedi hayat olmazsa, bir saadet diyarı veya saadet, şekaveti daimi hapishanesi veya saadet ebediye ziyafetgahı olmazsa nihayetsiz bir zulüm görünür. Nihayetsiz bir hikmetsizlik görünür, adaletsizlik görünür, ölçüsüzlük, dengesizlik görünür. Ama kainatın şehadetiyle Allah'ın ölçüsüz hiçbir işi yok. Dengesiz hiçbir işi yok. Hikmetsiz hiçbir işi yok. Ya bak mesela kendi yüzümüze baktığımız zaman saçımız burada bitiyor, alnımızda bitmiyor. Kaşımız gözümüzün altında değil, burada. İşte kirpiklerimiz renkli değil, siyah. Renkli olsa ışık vurduğunda etrafımızı göremezdik. Dişlerimiz avucumuzda değil, ağzımızda. Ya her şey hikmetli, hikmetsiz bir şey yok. Sonra her şey dengeli. Yani zerre kadar dengesizlik yok. Mesela insan vücudunda 60'a yakın element varmış. Yani biz mesela kadmiyum diye bir element var. Ben okuduğumda ilk defa duymuştum. Kadmiyum diye bir element benim vücudumda çalışıyormuş, ben doğduğumdan beri vazife yapıyormuş. Varlığı yokluğun değil, bakın eksikliğinde tansiyon bozukluğu oluyor. Şu anda tansiyondan şikayetçi değilseniz, kadmiyum denilen element vücudunuzda son derece hikmetli, intizamlı, dengeli bir şekilde akışı sağlanıyor. Mangan diye bir element varmış. Onda da eğer azlık olursa psikolojik rahatsızlıklar vücuda geliyormuş. Yani bunlar kim denetliyor, kim kontrol ediyor, kim ayarlıyor, kim tansim ediyor, kim hikmetle, kim ölçüyle, kim adaletle yerine getiriyor. Mesela benim bir arkadaşım da vardı. Beyinde kılcal damarlar var. Belki milyarlarca kılcal damar var. Orada elektrik akımı yavaşladığı zaman epilepsi, sağra nöbeti yani, vücuda geliyor. Şu anda hiçbirimiz epilepsi değilsek, beynimizdeki kılcal damarlardaki elektrik akımına son derece dakik, ince ölçülerle dikkat ediliyor. Ve herkese örnekleri çoğaltabiliriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın intizamsız, hikmetsiz, ölçüsüz, dengesiz, zerre kadar bir işi, icraatı, bir tasarrufu olmazken bu kadar katliamlar yapsın insanlar, bu kadar haddi aşsın, bu kadar intizama muharebet etsin, bu kadar ifrata işlerini vardırsın, bu kadar hikmete, şeye, yani kainattaki fıtrata tecavüz etsinler, sonra Allah unutsun, hesaba sokmasın, zalim gitsin yaptığı zulmüyle beraber toprağa girip bir daha dirilmeyerek orada rahat uyusun, mazlum da zilletiyle helak olsun, mahvolsun gitsin. Bunu Allah'ın adaleti, bunu Allah'ın hikmeti, bunun Allah'ın rahmeti kaldırmaz, izzeti de kaldırmaz. Çünkü Allah azizdir. Yani Allah'ın emir ve kanunlarına muhalefet edeceksin. Yani ben seni sanmıyorum, ben seni saymıyorum, ben senin Kur'an'ına, hükmüne, her şeyine tecavüz ediyorum. Fiiliyatımla veya işte her neyse düşüncelerimle, sen de bana azap veremezsin. Demek olur ki Allah böyle bir izzetsizlikten münezzeh müberradır. Öyleyse dar bekada ceza vardır. Öyleyse cennet ve cehennem de vardır. Cennet öyleyse ucuz değildir. Cehennem de lüzumsuz değildir. Cennet adam istediği gibi cehennem de adamlarını bekliyor şu anda. Tekadü temeyyezu minel gayz, sırrınca cehennem şu anda adeta kudurur derecede yani azgınlaşmak tabiri belki daha uygun olur. Yani öfkesinden çıldıracak, çatlayacak, mahvolacak bir derecede o zalimleri ve kafirleri bekliyor yani. O da adamlarını istiyor. Herkes bu dünyada zaten cenneti ve cehennem ebedi tercihini yapıyor. Son olarak bir yer daha var. Orayı da okuduktan sonra dersi bitiriyorum. 11. şu an 9. şeyde bir cümle okuyacağım. 9. mesele. Ondan önce size bir hatıra anlatayım. Ben Profesör Şener Dilek'ten bizzat dinlemiştim. Kendisine bir zaman hararetle dinlediğim hocalarımdandır. Allah razı olsun. Çok şey öğrendi kendisine. Çok mükemmel Risale-i Nur dersi yapar. Haşirle alakalı olduğu için aklıma geldi. Bir gün talebelerinden birisi zannediyorum veya işte dershanede kalan kardeşlerden birisi. Bir şiir yazıyor. Şener abiye getiriyor şiiri. Diyor ki abi diyor ben bir şiir yazdım diyor. Buna bir bakar mısın? Ben de aldım şiiri diyor. Baktım şiir ama şiire benzemiyor. Dedim ki bu şiir öyle bir şiir ki. Tabii o böyle rahatladı. Hoşuna gitti. O şiir öyle bir şiir ki. Buruşturup çöpe atasım geliyor. Buruşturdum çöpe attım diyor. O dedi abi ne yapıyorsun? Koşarak gitti çöpten çıkardı diyor şiiri. Sen dedi ne yapıyorsun dedi ya. Ben dedi bunu iki gün dedi uğraştım. İki gün yazmak için uğraştım. Şimdi Şener abi de diyor tabii. Yani şiir için onu çöpmeye, çöpe atmaya razı olmuyor da. Allah insanı çöpe atmaya, ebedi hiçliğe, ebedi yokluğa göndermeye razı olur. Kainatın yaratılış sebebidir insan ya. Onu çöpe atmaz. Evet, şu cümle bütün erkanı, yani bütün iman rükünlerini bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl, bütün delilleriyle sarsmayan bir batıl fikir, hakikat nazarında bir tek rüknü, belki bir hakikati iptal edip inkar edemez. Yani iman hakikatlerinin az şubelerinde, örnek vermeyeyim, mesela işte bir meseleyi inkar etmekle, kendince insanlara onu yutturmakla iman hakikatine zarar vermiş olamaz ki yani. İnkar ehli bütün iman hakikatlerinin hepsini birden çürütmesi, inkar etmesi lazım ki davasını ispat edebilsin. Niye? Çünkü hepsi bir bütündür imanın. Ayrılamaz. Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman, peygambere, kadere, ilahire hepsi bir bütündür. Asla onun içinden bir zerresini ayıramazsın. Dolayısıyla inkar etmek, imansızlık zor iştir, zor meseledir. Onun için üstadımız diyor, bak diyor dalalet yolu ne kadar elemli, ne kadar suhbetli. İman yolu ise ne kadar güzel ve rahat. Ne zorun var oradan gidiyorsun. İman yoluna gir, kurtul diyor. Mesnevi Nuriye'de de bir yerde yine bir örnek veriyor. Diyor ki, güneşin insan cihatı erbasını, bütün yönleriyle güneşte kendi vücudunu güneşlendirmek istiyorsa, iki şey lazım. Ya Mevlevi gibi güneşin etrafında dönecek, veya güneşi eline alıp güneşi kendi etrafında döndürecek. İkincisi işte küfrün, dalaletin ne kadar müşkül olduğuna örnektir. Buyuruyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alemin.